Ayrım 5.
Otobüsten ilk inen şoförle yardımcısı ellerini yukarı kaldırdığı için arkadan inenler de ellerini yukarı kaldırıyordu. Jandarma assubayını aradı gözlerim. Beden terbiyesi dersine çıkmış gibi iki elini yana açıp havaya kaldırmış, iki ayağını da iyice açmış bekliyordu. Çalıların arkasından çıkan üç kişi yolcuların üstlerini başlarını aramaya başladı. Para, cüzdan, mal, saat, köstek, kadınlardan küpe, bilezik ne ellerine geçirirlerse çuvala dolduruyorlardı. Jandarma assubayı tır tır titremekteydi, besbelli soğuktan. Dondurucu bir ayaz vardı çünkü. Hapishanelerin bir yasası vardır, hırsız hırsızdan çalmaz. Şu eşkıyalara ne desem ki, arkadaşlar ben de sizdenim, ben de bir sahteciyim, dolandırıcıyım. Beni bırakırlar mı? Sırtıma tüfeğin namlusu dayanınca dilim tutuldu, soluğum kesilecek neredeyse. Önüme gelen kara peçeli adam ceplerimi boşalttı. Paralardan başka dolma kalemimi, saatimi, çakımı, çakmağımı, aynamı, her şeyimi aldı. Bunlarla yetinmedi. Çıkart dedi. Ayakkabılarımı gösteriyordu. İstanbul'dan yeni aldığım ayakkabılarımı da çıkarttım. Soygun bitince bizi yine otobüse bindirdiler. Eşkıyadan da üç silahlı bindi otobüse. 5-10 kilometre giden otobüsü durdurup yolculardan birkaçını indirip salıveriyorlardı. Kimisini de tek başına yol üstüne bırakıyorlardı. Beni de bir yerde tek başıma bıraktılar. Otobüs çekip gitti. Ayakkabım yok. Ayazdan donuyorum. Titreye titreye bir zaman gittim. Sabah olup gün ışıyınca baktım ki bir dağın tepesine doğru çıkmaktayım. Yorgunluktan, açlıktan, soğuktan bitmişim. Yolun sağ yanı dik yar, uçurum. Sol yanı kayalık, sarp ve ileride seyrek bodur ağaçlar var. Yoldan ayrılıp ağaçlara doğru yöneldim. Şimdi karşıma bir ayı çıkıp beni paralamalı ki tamam olsun. Lisedeyken kurmay albay bir müdürümüz vardı. Bize sık sık başınıza gelen kötü olayları hemen felaket, iyi olayları da hemen mutluluk saymayınız. Her işin sonunu bekleyiniz. Belki de mutluluk sandığınız felaket, felaket sandığınız da mutluluktur derdi. Örnek diye başından geçmiş bir olayı anlatırdı. Yüzbaşılığı sırasında doğuda savaşırlarken bunların bölüğüne bir teğmen atanmış. Yaşı küçük olduğundan besbelli savaştan korkar, top tüfek sesinden ödü patlarmış. Ama beni gerilerde bir yere gönderin diye yalvarmadık adam, yüz suyu dökmedik yer bırakmamış. Oysa garip, daha yeni evlenmiş de gerdeğe bile giremeden cepheye gönderilmiş. Ondan yanar yakınır dururmuş. Çocuk gibi ağlarmış. Bizim müdür o zaman yüzbaşı ya, tabur komutan vekili olunca dayanamamış gencecik teğmenin sızıldanmasına. Buna bir görev uydurup bir aylığını İstanbul'a göndermiş. Teğmen ayrılırken yüzbaşının eline ayağına kapanıp bana hayatımın en büyük mutluluğunu sağladınız demiş. Bizim müdür vah diye yakınır, keşke göndermeseymişim, nereden bilebilirim der dururdu. Çünkü teğmen İstanbul'a ayağını attığı gün daha karısını bile görmeden iki kavgacıdan birinin attığı kör kurşunla pisi pisine ölmüş. Bizim müdür teğmenin ölümünden hep kendini sorumlu tutar, mutluluk diye felaketine koşmuş fugara derdi. Evet, insan başına gelenin mutluluk mu felaket mi olduğunu baştan ayırt edemiyor. Ben öteki otobüs yolcularıyla birlikte eşkıyalara soyulup yalınayak dağ başında kalışıma felaket sandım ya, oysa sonu iyi geldi. Eşkıya ayakkabımı da aldığından yoldan yukarı ormana doğru yalınayak vurdum. Ağaçları da geçip bir kaya düzlüğüne geldim. Yüksekten tabak gibi görünen düzlüğe baktım. Daha yeni sabah olduğundan ova sisten buğulu görünmekte. Ta uzaklarda dağınık bir iki köy görünmekte. Evlerin bacalarından duman tütmekte. Ben şimdi ne etsem diye düşündüm bir zaman. Yol boyunca yürüyüp de kasaba jandarmasına soyuldum diye başvursam olmaz. Çünkü kimliğimi sorarlar da sabıkalı olduğum anlaşılır diye korkuyorum. Jandarma, ulan senin ne işin var buralarda, sen nerenin adamısın diye sorarsa ben yandım. Üstümde satıp savacak bir şeyim, ne bileyim, saatim filan da yok ki. Şu uzaktan görünen köylerden birine gitsem mi diye düşünüp dururken bulunduğum tepeyi bir kara bulut kaplamasıyla arkadan bir yağmur bastırdı ki aman ne yağmur. Bir yandan o yüksek yerin soğuğu, bir yandan sabahın ayazı, bir yandan yağmur, tir tir titriyorum. Yağmur içime işledi, suya girmiş gibiyim. O yana döndüm, bu yana dolandım, başımı sokacak bir kovuk yok. Sözde korunmak için ağaçların altına seyirttim, dallardan oluk gibi su akıyor. Eşkıyanın soyduğu yetmedi, bir de yağmur bastırıp beni bitirdi. Dolanırken dolanırken kayaların arasında mağaraya benzer bir kovuk bulup içine attım kendimi. Ben kovuğa girince yağmur da kesildi. 5 dakika geçti geçmedi bir de güneş açtı ki az sonra yerler ısındı. Havaya buğu tütüyor. Ben hemen üstümdekileri soyunup anadan doğma çıplak kaldım. Elbisemi, çamaşırlarımı sıkıyorum. Şırıl şırıl sular akıyor. Elbisemi, çamaşırlarımı iyice sıkıp kurusun diye çalıların üstüne serdim. Anadan doğma çıplağım ya, beni buralarda kim görecek? İnsan ayağı değmiş yerler değil. Mağaranın içinde toprak kuru olduğundan içeri girdim. Soğuktan titriyorum, çenelerim birbirine vuruyor. Köstebek gibi büzülüp kaldım. Bu benim başıma gelenler nedir yahu diye düşünüp dururken dışarıdan bir sesler duymaz mıyım? Allah Allah, mağara derin olsa içeri kaçıp saklanacağım ama ancak 3-5 adım derinliği var yok. Dizlerimin üzerinde sürünerek kovuğun ağzına gelip bir de ne baksam, az önce otobüsü soyan 5 yol bağcı değil mi? Yüzü kara peçeli, eli tüfekli olanlardan biri beni soyarken adamın kepçe kulaklarıyla başının da kel olduğunu seçebilmiştim. Birinin de elbisesini tanımıştım. Eyvah, şimdi bunlar beni görmeseler bile çalılara serili elbisemi, çamaşırlarımı alıp giderlerse yahu ben bu dağ başlarında tarzan gibi kalacağım. Bulunduğum kovuğun ağzına doğru geliyorlar. Dar zamanda ne yapılır? Ben hemen Allah'ım ettiğin yeter, el verdi. Beni dağ başlarında donsuz bırakma diye duaya başlayıp iki elimi dizlerimden geçirip yere çöktüm. Ve hiç olmazsa yol bağcılarını görmeyeyim de ne olursa olsun diye başımı apışımın arasına sokup beklemeye başladım. Zangır zangır titriyorum. Çenelerimin zangırtısından sara nöbetine tutulmuş gibi tüm bedenim sallanıp silkelenmekte. Soğuktan bir titriyorum, korkudan bin titriyorum. Bunlar konuşarak da yanıma geldiler. İki çift ayağı yerde gördüm. Onlar da beni görmüş olacaklar ki Allah Allah, Allah Allah, Fesubhanallah diye söylenerek geri çekildiler. İn midir, cin midir? Evet, şaşırmakta hakları var. Benim adama benzer bir halim kalmamış. İnden cinden hiç ayırdım yok. İn midir, cin midir? Başımı kaldırıp ne inim ne cinim. Ben de sizin gibi bir beni Adem'im desem mi? Yoksa sussam mı? Ellerim dizlerimin üstündeki kenedini bozmadan sıçrayarak kıçın kıçın dibe doğru gittim. Adamlar bir zaman orada durup fısıl fısıl bir şeyler konuştuktan sonra üçü birden kovuğa girdi. Öndeki elime yapıştı, çeker ha çeker, ben elimi veremem çünkü önüm açık kalacak. Eşkıyanın bileğine dayanılır mı? Herif elimi çekip almasıyla öpüp de başına koymaz mı? Arkadan ötekiler de elimi öptüler, sonra çekilip gittiler. Onlar gittikten epey sonra yavaş yavaş dışarı çıktım. Bir de baktım kapı ağzında bir çıkınla içi koyun postundan bir gocuk. Olsa olsa bunları bana bırakmışlar. Gocağa sarınıp çıkını açtım. Saç ekmeği, peynir, kavurma, soğan, bazlama. Açlıktan neredeyse bayılacağım. Bir güzel yedim, karnımı doyurdum. Elbiseme, çamaşırıma baktım, daha kurumamış. İçi koyun postu gocağa sarınıp kovukta yattım. Bir zaman benim bu başıma gelenler nedir diye düşünüp dururken uyuyakalmışım. Bir takım acayip seslerle uyandım ama uyur gibi yaparak onları anlamaya çalışıyordum. Uryani, şıh şıh hazretleri gibi sözler duyuyordum. Başımda toplananlar oldukça kalabalıktı. Bir kadın, rüyamda gördüğüm aynen budur işte dedi. İşte böyle anadan doğma Uryani'di. Varıp elini öptüm. Adını bağışla şeyhim dedim. Berhudar ol evladım, benim adım Şeyh Said-i Uryani dedi. Üç vakitte Künt Dağı'nda bir mağarada zahir olacağım dedi. Varıp ehaliye tiz tebşir eyle dedi. Bilesiz ki selamet pek yakındır dedi ve de rüyamda gördüğüm bu zattır. Benden konuşuyorlardı. İnanınız ki burada hiçbir sahteciliğim yok. Ama insan çevresine uymak zorunda kalıyor ister istemez. Ya Allah, Bismillah deyip doğruldum. Sırtımı kayaya verip yaslandım. Üstümde don bile olmadığından gocuğu elimle önüme ardıma kapamasam beni rüyasında uryan gören kadının dediği gibi her yanım zahir olup rezil olacağım. Ben kayaya yaslanır yaslanmaz öndeki kara sakallı "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Uryani baba" dedi. Evet, sahtecilik etmedimse de kurnazlık da etmedim diyemem. Dağ başında eşkıyaya soyulup bilmediğim yaban yerlerde aç susuz çırılçıplak kalmıştım. Başka ne yapabilirdim ki? Hayır, ben Uryani filan değilim diyemedim. Hepsi kadın erkek sırayla elimi ayağımı öptüler. Beni rüyasında gördüğünü söyleyen kadının dediği gibi ben de elimi öpenlere berhudar olun diyordum. Sonra karşıma sıralanıp diz çöktüler. Onlar dışarıda, ben mağaramsı kovuğun ağzındayım. Bir an İncil'deki bazı öykülerin renkli resimlendirilmiş küçük kitapları gözümün önüne geldi. Kovuğun ağzında çıplak olarak kocağa sarılmış duruşum ve karşımda saygıyla diz çöküp oturan kadınlı erkekli o yoksul kılıklı insanlar bana o İncil öykülerindeki resimleri anımsattı. Hayatımda çok mutlu olabileceğim günlerde yaşadım ama bu günlerin kısa süreceğini, sonunda nasıl olsa rezil olacağımı bildiğim için o günlerin hiç tadını çıkaramadım. İşte benim sahte şeyh oluşum böyle başladı. Ünlü Şeyh Ahmet Said-i Uryani olmuştum. Dolaylardaki bütün köylerden hastalar, dertliler bana gelip hayır duamı alıp gidiyorlardı. Ünüm gün geçtikçe yayılıyordu. Ayağımın bastığı toprağı bile kutsal sayıp avuçlarıyla alıp götürüyorlar, her hastalığa ilaç diye kullanıyorlardı. Oturduğum yarı mağaranın kapısında eşelenmekten toprak kalmamıştı. Bu topraktan merhem, macun, şurup, hap gibi her türlü ilaç yapıyorlardı. Beni güzel köylerden birine yerleştirmek için çok üstelediler de, saltanatımın biraz daha uzun sürmesi için evliyalık numarasına vurup buradan ayrılmayacağımı, böyle buyruk verildiğini söyledim. Buyruk elbet göksel ve tanrısaldı. Kimse nereden geldiğimi sormuyor ama onlar kendiliklerinden benim üstüme söylentiler uyduruyorlardı. Kimisine göre Buhara'dan, Semerkant'tan, Horasan'dan, kimisine göre Şiraz'dan, Hicaz'dan gelmiştim. Buhara ya da Aşkabat dedikleri zaman gezegenler kadar uzak bir yer sanıyorlardı. Köylerden birine gidip yerleşirsem enselenmem daha çabuk olurdu. Bu kez buradan gitmeye hiç niyetli değildim. Yaşadığım kadar yaşarım diyerek kendimi hayatın akışına bırakmıştım. Rüya gibi bir şey, evet. Bana da o günler şimdi inanılmaz bir rüya gibi geliyor. Tabii o kovukta kalmadım. Köylerden birine gitmeyince bana o dağ başında geniş bir ev yaptılar. Kapımda iki delikanlı her zaman nöbet tutuyordu. Her türlü hizmetime bakan kadınlar beni hiç yalnız bırakmıyorlardı. Aralarına katılmadığım, dağ başında oturduğum için akıllılık ettiğimi sonradan anladım. Beni oturduğum dağ kadar yüksek, zor erişilir sanıyorlardı. Kapımın eşiğinden bir avuç toprak almak için koyun, kuzu, tulumla peynir, çömlekle yağ bal getiriyorlardı. Kısa zamanda bir koyun sürüm olmuştu. Günlerden bir gün, "Bey, ziyaretinize gelmek için izin ister, ne diyelim?" diye sordular. Her şeyi bilir ve gayipten haber alır geçindiğim için bey de kimdir diye sormadım. "Buyurun gelsin," dedim. Evdekilerle ve yanıma gelenlerle çok az konuştuğum için canım sıkılmaya da başlamıştı. Yani rahat batıyordu artık. Yüz göz olmamak için onlarla pek az ve seyrek konuşuyordum. Bu durum çok daha saygı görmemi sağlıyordu. Beyi işte bunun için merak ediyordum. Hakkında pek az bilgi edinebilmiştim. Benim şeyhlik sürdüğüm çevredeki 18 köyün sahibiydi. Yani köylerin tapusu elindeydi. Namaz zamanları namaz niyaz vaktidir deyip odama çekilir, perdeleri örter uyurdum. Bir gün yine tıka basa yediğim öğle yemeğinden sonra iyice uyku bastırıp gözlerim kapanmaya başladığı için namaz niyaz vaktidir deyip odama çekilip yatmıştım. Ne kadar zaman uyuduğumu bilemiyorum. Çünkü kimi günler öğleyin girdiğim yataktan ikindi ve akşam namazlarını da kılmış olarak çıkar, akşam yemeğine otururdum. Ben yumuşacık üç şilte üstünde horul horul uyurken kendi horlamamdan ürküp uyandım. Dışarıda bir takım sesler duydum. Kulağımı kapıya verdim, benim kapı nöbetçim olan delikanlı. Şeyh Said-i Uryani Hazretleri zikirdedirler, zikreyliyorlar diyordu. Başka biri de ona, ulan bu ne biçim zikir, çekil kapıdan, herifin horultusundan camlar zangırdayıp duvarlar sarsılmakta. Bu Şeyh Hazretleri her bir deliğinden çıkan seda ile evi yıkacak, uyandır Şeyh Hazretlerini diye bağırıyordu. Nöbetçi delikanlı, olamaz diyordu, Şeyh Uryani zikirdeyken hacete varılmaz. Zikir değil dedik, zikirdir, sedasının gayetle yüksek oluşu derunu dilden ah eylediğindendir. Bizim şeyhimiz zikrederken 5 bölük asker kadar ses çıkarır göğsünden, kurban olduğum. Allah dedikçe gök gürler gibidir. Öyleyse zikir bitti ki şeyhin horultusu da dindi, uyandır şunu. Ben nöbetçi delikanlılara iyice öğrettiğim için o da, zikir bitince tesbih çekip istihareye yatar daim, az sonra kendi çıkar dedi. Dışarıdaki adamın nöbetçiye kafa tutuşuna bakarak hükümet kuvvetlerince basıldığımı sanıp kapı arkasında titrerken o adam her kimse, ulan bey at üstünde bekletilir mi deyince ben o zaman beyin geldiğini anladım. Bey gelmiştir, buyursun alın içeri diye kapının arkasından bağırınca nöbetçi delikanlı o adama, gördün mü işte dedi, Şeyh Hazretleri keramet sahibi olduğundan beyin geldiğini bildi. Kale duvarının arkasından dünyanın öte başında olan biten işleri görür ve de duyar bizim şıhımız. Kimdir orada diye gürledim. Nöbetçi, beyin kahyasıdır dedi. Ben de, evet bildik kahyadır deyince kahyanın, evet bizi bildi, nereden bildi, nasıl bildi dediğini duydum. Beklesin gelmekteyiz deyip odamın duvar öbür kapısından kadınlara seslendim. Misafir kabul olunacak. Giyinip büyük odaya geçtim. taht gibi yüksekte yapılmış, halılarla döşenmiş sedire oturdum. Pencereden bakınca dışarıda 8-10 atlı gördüm. Öndeki besbelli bey olacak. Varıp kapıya buyurun buyurun mu desem, atının yularından tutup inmesine yardım mı etsem, yoksa gerimden kıpırdamasam mı? Şeyh olduğumdan beri koy verdiğim sakalımı sıvazlayıp bekledim. Kapı açıldı. İnceden bir delikanlıyla arkasında 5 kişi içeri girdi. İnceden delikanlı 30'unda gösteriyor. Adamları kara bıyıklı, enine boyuna adamlar. Ben heykel olmuşum, hiç kımıldamıyorum. Önde yürüyen ince adam bey olacak. Bey ilkin yer öpüp eteğime vardı, elime sarıldı. Berhudar ol deyip elimi çektim. Yer minderlerine diz çöktüler. Bu işin adabını bilen benim adamlarım da odaya girip yanı başımda yer gösterip beyi buyur ettiler. Beyi yakından görünce hiç de genç olmadığını anladım. 40'ını bile geçkin. Duanızı almaya geldik efendim dedi. Duam her daim üstünüzdedir dedim. Kahveler geldi, şuradan buradan konuştuk. Bey konağına şeref vermemi rica ediyordu. Hay hay, davetiniz kabulümüzdür dedim. Bir resmi nezaket ziyareti olduğundan yine elimi eteğimi öpüp çıktılar. Ben yine yerimden kalkmadım. Adamlarım onları uğurlayıp yolcu etti. Birkaç gün sonra konağına geleceğim diye beye haber saldım. Ama konak nerededir, nasıl gidilir, neyle gidilir hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi bilir geçindiğim için de kimseye bir şey soramıyordum. Sorsam büyü bozulacak. Sözleştiğimiz günün sabahında 10 atlı, yedeğinde 10 atla geldi. Bunları bey göndermiş. Adamlarımla birlikte atlara bindik. Ama ben binmesini bilmediğimden atın üstünde duramıyorum. Bir de attan düşersem 2 paralık olacağım. Hiç Şeyh Uryani attan düşer mi? Uçsam şaşmazlar da attan düşersem şaşarlar. Bir yanımda beyin kahyası, bir yanımda da beni otobüs yolculuğunda soyanların başı Meko gidiyordu. Meko'ya. Meko oğul, ata merhametimiz geldi, yayan gitmemiz gerek ama senden başka kimse istemem yanımda dedim. Meko bu sözümden kendine bir övünme payı da çıkarmıştı. Demek yalnız ona güveniyor, onu seviyordu. Meko ile atlarımızdan indik, atlılar bizden uzaklaştı. Meko, keseden gidersek evelallah biz onlardan er varırız dedi. Dağların kurdu Meko buralarda jandarma önünde çok oyunlar oynadığından buraların bütün kese yollarını biliyordu. Yanında 5-6 adamı olmadan yola çıkmayan Meko bana yani Şih Hazretlerine güvendiği için benimle yalnız gelmekteydi. Çünkü ben bir jandarma taburuna bedeldim. Oysa ben de Meko'ya güveniyordum. O yanımdayken 7 dağın eşkıyası olsa beni soyamazdı. Hava da soğuk olduğundan hızlı yürüyor, taştan taşa sıçrayarak kayadan kayaya atlayarak gidiyorduk. Bir saat gittik gitmedik, beyin çiftliğine ulaştık. Beyin adamları seyirtip geldi. Arkadan bey de koşup karşıladı. Bey hemen elime varıp öptü. Ben elimi çekip koy verdiğim sakalımı sıvazlayarak "Berhudar ol evlat" dedim. Ama evlat dediğim bey benden en az 5-6 yaş büyüktü. "Bey, adamlarımız neredeler?" diye sordu. "Meko, onlar yoldalar." dedi. Gerçekten de biz Meko'nun dediği gibi kese yoldan atlılardan önce gelmiştik. Beyin konağına girdik. Beni şaşılacak kadar lüks ve görkemli döşenmiş bir salon aldı. Bu salon İstanbul'daki zengin evlerinin salonlarından hiç ayrımsız olduğu için çok şaşmıştım. Salonda bir kitaplık, kitaplıkta ciltli kitaplar vardı. Kahveler geldi. Kahvelerimizi içerken bey yakında İstanbul'a gideceğini, yılın ancak birkaç ayını burada geçirdiğini, geri kalan zamanlarda İstanbul'da yaşadıklarını, iki oğlunun İngiltere'de okuduğunu, evli olan kızının da İsviçre'de bulunduğunu söyleyince şaşkınlığım büsbütün arttı. Bir ara "Bana az müsaade Şeyh Efendi" deyip dışarı çıktı. Dışarıdaki gürültülerden atlıların geldiğini anlamıştım. Bey geldi. "Buyurun sofraya Şeyh'im" dedi. Yemek odasına geçtik, sofraya oturduk. O zamana kadar ben hayatımda böyle lüks bir sofra görmemiştim. Beyin iki adamı karşımızda el pençe duruyor, bir kadın da soframıza hizmet ediyordu. Beni en çok şaşırtan sofrada rakı şişesinin olmasıydı. Bey kendi eliyle kadehleri doldurmaz mı? Aman bu ne iş, ben hemen sofuluğa vurup "Bize haramdır, içmek gerekmez, siz buyurun bey, afiyet olsun" dedim. Keşke demez olaymışım da yalnız kadehtekini değil şişedeki bütün rakıyı içseymişim. Ben böyle söyler söylemez o zamana kadar bana büyük saygı gösteren bey birdenbire yılışarak "İç ulan şey oğlu şey, bize de mi lolo demez mi?" Beyin yüzüne baktım, gayet ciddi. "Yahu ben şimdi ne yapsam, böyle zamanlarda ne yapılır?" Yılış yılış gülünür, ben de sırıtarak "Siz buyurun, benim abdestim bozulur" dedim. Baktım beyin yüzü bulutlandı ve eli sinirli sinirli oynamaya başladı ve "İç dedik koca dürzü" diye bağırdı. Ben karşımda hizmet için el pençe beklemekte olanlara baktım. Bey elinin tersiyle havayı itince o iki adamla sofraya hizmet eden kadın dışarı çıktı. Beyle biz yalnız kalınca bey kadehini kaldırıp şerefine koca şeyh hazretleri dedi. Ben de kadehi kaldırıp hiç ses çıkarmadan içtim. Beyin birden değişen bu davranışının ne demek olduğunu da anlayamadım. Ben şeyhliği iyice benimsemiş olduğumdan herkesten saygı görmeye alışmıştım. Bey de herkes gibi saygılı davranırken şimdi bu herifin birdenbire sövüp sayması neyin nesi? Hani iki kadeh rakı içse sarhoş oldu da ondan diyeceğim. Ama içmedi de daha. Ben ilk kadehi kafama dikince ''Ulan aferin koca deyus'' dedi. ''İçmeseydin ensene yumruğu indiriyordum ki asıl o zaman abdestim bozulacaktı. Hem de altına pislediğinden.'' Herif birdenbire sululanmıştı. İkinci kadehi de içtik. ''Bey, ben inandım. Sen bu şeyhliği becereceksin. Beğendim seni.'' dedi. ''Başıma gelen bu bela nedir? Ben bu beladan nasıl edip de kurtulacağım? Hey Allah'ım!'' diye düşündüğümden cevap veremedim. Bey sordu. ''Sen buraya nereden geldin?'' Şimdi ne desem bu herife ben? Kaşgar'dan mı geldim desem, Buhara'dan mı geldim desem, yoksa Horasan'dan mı diye düşünüp dururken, ne cehennemin dibinden gelirsen gel dedi. Ama doğru söyle, hiç hapishaneye girdin mi? Eyvah, yoksa herif beni Kodes'ten mi tanıyor? Haşa dedim, benim öyle yerlerde işim yok. Bak hele, suratından sabıka defterleri dolmuş bir namussuza benzersin ya, neyse dediğine inandım. Lakin hapishaneye girmemiş olmana üzüldüm, yazık. Neden? Hapishaneye birkaç kez girip çıkmış olsaydın ilmini tamamlamış olacaktın ki çok iyi olacaktı. O zaman eksiksiz şeyh olurdun. Demek bir eksiğin kalmış. Ben bu sözler üzerine kasılıp bizim şeyhliğimiz ocaktandır deyince bey ulan zibidi dedi. Bizim haberimiz olmadan buralardan kuş uçabilir mi ki? Sen bu şeyhliği kendi kerametin biliyorsun. Seni kaya kovuğunda anadan doğma çıplak buldukları zaman haber bize geldi. Soyunuk bir herif bulduk, soyulacak üstünde daha başka bir şey olmadığından kurda kuşa bırakıp geldik, ne yapalım bey diye sordular. Bize de o sıralar çok acele bir şeyh lazım olduğundan, ulan siz ne halt ettiniz, bizim beklemekte ve aramakta olduğumuz şeyh hazretleri odur. Namussuz şeyhi gökte ararken yerde bulduk. Aman herif anadan doğma soyunuk mu? Öyleyse şeyh Uryani hazretleridir. El üstünde tutun, yağla balla besleyin diye emir verdik. Adamlarım da bana, bey bunun adı Uryani değil, biz sorduk adının Ahmet olduğunu söyledi dediler. Yahu herif çıplak olduğundan teptil kılık gezemiyor, teptil isim geziyor. Ahmet dediğine bakmayın, adını sizden gizlemiştir. Şeyh Uryani hazretleri diyerek eline ayağına varın siz dedim. Sen de işte böylece şeyh oldun sayemizde. Baktım ki beye şeyhlik mehlik yutturulacak gibi değil, ben de sayenizde dedim. Habercilerim gelip de Şeyh Uryani köye inmek istemiyor, dağda kalacakmış dedikleri zaman ulan bu bizim şeyh umduğumdan da akıllı bir pezevenkmiş deyip senin aklını çok beğendim. Aferin koca dürzü, köye inseydin köylüyle yüz göz olurdun. Bey kısmı şeyh kısmı halktan uzak duracak ki gözlerinde büyüsün, kendilerinden biri olmadığı anlaşılsın. Şeyh Uryani hazretleri köye inmek istemiyor dedikleri zaman ulan bu namussuz mahpus damlarında iyi staj görmüş olmalı ki bu akılları biliyor diye düşündüm. Mahpusta yatmamış adamda böylesi akıllar ne arasın? Sana mahpusta yattın mı diye soruşumun sebebi bu. Şimdi doğru söyle bakalım, mahpusta yattın mı hiç? Yalan söylesem olmayacak, onun için sırıtarak. Az buçuk yattık bey dedim. Hangi suçtan? Yahu dolandırıcılıktan denir mi? Adam vurmaktan dedim. Adam öldürmekten diyecektim ya, yalanın o kadar büyüğüne dilim varmadı. Bey yüzüme alıcı gözüyle bakıp, ulan sende adam vuracak surat yok dedi. Doğru söyle namussuz, hırsızlıktan mırsızlıktan mı? Sen gece işi yapacak yürekliye de benzemezsin. Kapkaççı olsan gerek, pazar yerinde bir koca karının çantasını kapıp kaçarken mi enselendin? Dolandırıcılıktan düştüm birkaç kez ya, aslı yok, hepsi iftira. Ha, şimdi oldu, daha çok beğendim. Sen bu şeyhliği iyi becereceksin. Ulan senin gibisi aramakla bulunmaz. Meğer ki rastgeline. Seni Allah gönderdi demek. Ismarlama gibi şeyhlik uygun düştü sana. Artık birbirimizle kaynaştığımızdan affedersiniz bey dedim. Sizin şeyh aramanızın sebebi nedir? Şeyhsiz olur mu bura halkı? Bir şeyh lazım. Eskiden iyi kötü bir şeyhimiz vardı. İyi de bir pezevenkti. Senden iyi olmasın. Vardı lakin kanunları bozduğundan başı belaya girdi, sürgün edildi. Bizim bura insanları da şeyhsiz kaldı. Burada ekmeksiz yaşanır, şeyhsiz yaşanamaz. Çoktan beri bir şeyh arayıp duruyorduk. O yana bu yana tanıdıklara, arkadaşlara aman bize uygun bir şeyh bulup gönderin diye haberler saldıksa da bir uygunu düşmediydi. Sonunda seni Allah gönderdi işte. Bizim buranın köylülerinden, yerlilerinden it sürüsü kadar şeyh olacak herif var ya, aman bey beni şeyh yap diye ayağımıza kapandılarsa da hiçbirini tayin etmedim. Tayin mi? Tayin ya, ne sandın? Çok merak ettiğimden soruyorum, affedersiniz bey. Neden buralılardan birini şeyhliğe tayin etmediniz? Kadehini kaldırıp benimkiyle tokuşturduktan sonra... Edilmez dedi. Yerli olunca ocaktan şeyh olacak. Yani babadan oğula, sülaleden gelecek şeyhlik. Anadan doğma değil de böyle senin gibi sonradan olma şeyh olunca yabancı gerek. Çünkü yerli oldu mu ağzıyla kuş tutsa herkes birbirinin ne bok olduğunu bildiğinden o şeyhe iki paralık saygı duyulmaz. Onun için yabancı olsun da isterse eşek sürücüsü olsun. Neden demişler? Hiç kimse kendi köyünden peygamber çıkamaz diye. Senin köye inmeyip dağ başına tünemeni işte bunun için beğendim. Büyük adam, halka karışmayacak ki büyük adam olsun. Köroğlu'nun dediği gibi delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. İşte onun gibi demokrasi icat oldu, büyüklük bozuldu. Demokrasi deyip de bir kez halkın arasına girdin mi hapı yuttun. Evet, demokrasidir, amenna. Demokrasimize toz kondurtmayız. Demokrasi olduğundan halktan uzak durulmayacak, sık sık halkın arasına girilecek. Velakin demokrasi uğruna halkın arasına bir dalıp hemen çıkaracaksın diye. Anladın mı şimdi şeyh efendi, demokrasi diye yanılarak bir kere halkın içine girdin mi işin bitiktir. Evet, eski şeyh iyiydi, hoştu, yedi göbek sinsilesinden şeyhti. Gel gelelim kanunu bozdu, kanunu bozunca da sepetlendi. Çok merak ettiğim için, eski şeyhin bozduğu kanun neydi diye sordum. Dur hele, acele etme dedi. Alacağın her dersin sırası var. Hayır, bilmeden belki ben de bozarım da kanunu. Evet, o zaman yandım. Aman bilmeden bir halt karıştırıp bizi yine şeyhsiz bırakma da yeniden şeyh arama telaşına düşmeyelim. Senin gibi ipten kazıktan kurtulmuşunu bulmak her zaman ele geçer fırsat değildir. Bey çok ileri gidiyordu artık ama korkudan ses çıkaramıyordum. O devam etti. Kanunun inceliklerini sonradan yavaş yavaş öğrenirsin. Şimdi birden zihnini karıştırma. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Buraların kanunu üçlü zagondur. Üçlü zagonu hiçbir zaman bozmayacaksın. Bak ne gibi mesela. Tıpkı hapishane zagonu gibi. Hapishanede bir adam eroin satmak istese ne gerekir? Dışarıdan eroin gönderecek bir eroin tüccarı bulunacak. Bir. İçeride kendisi hapishane ağası olacak. İki. Peki dışarıdan içeri eroin nasıl girecek? Bunun içinde hapishane idaresinin gizliden eli olacak 3. Bu üçü bir araya gelip sacayak olmadıkça kabili yok. Hapishanede eroin satılmaz. Ve eroinci mahkumlar krizden kıvranırlar solucan gibi. Bu işte tıpkı buna benzer Köpoğlu Şeyh Efendi. Burada da üçlü zagon var. Biri beydir, işte ben. İkincisi şeyhtir, işte sen. Üçüncüsü hükümettir, işte jandarma komutanı. Der demez ben bitmiştim ki bey. Jandarma lafını duyunca suratın sarı yeşile döndü. Ulan koca şeyh dedi. Jandarmaya arkanı vereceksin, anladın mı? Demek eski şeyh. Eski şeyhi hiç karıştırma. Çok halt karıştırdı boynuzlu. Benimle arası iyiydi, jandarmayla da iyiydi. Öyleyse ulan hükümet dedik. Buraya partimizin bir büyüğü geldi mi? İngilizlerin lordlar kamarasındaki herifleri gibi gayetle inceden siyaset yapacaksın. İşte bizim şeyh bu ince siyaseti beceremediğinden gümbürtüye gitti. Her neyse ilk dersini aldın. İyi belli. Bu dediğim üçlü birleşip sacayak olmazsa buranın köylü milleti tıpkı hapishanede eroinsiz kalmışlar gibi krize tutulurlar. Allah korusun. Bizim şeyh bulmak için telaşımızın sebebi buydu. İnsana benzer böyle senin gibi bir mahluk bulamazsa bizim köylümüz o zaman içi göçmüş meşeden şeyh yapar. Sen şimdi keramet sahibi bir şeyhsin. Ben demin dışarı çıkmıştım ya, ne diyorlardı senin için biliyor musun? Sen attan inip de bizim koca işkıya ile birlikte kese yoldan buraya gelmedin mi? Evet, ve siz yayan olaraktan keseden geldiğinizden atlılardan önce buraya ulaştınız ya, evet. Şimdi seni keseden getiren eşkıya ne diyor dışarıda? Diyor ki, atlılar yola çıkıp da siz orada kalınca sen eşkıya başıya namaza durmamız gerektir demişsin sözde. Demedim öyle şey. Elbet demedin canım, lafın gerisini dinle. Namaza durmuşsunuz, sen önde imam olmuşsun. Bu namlı soyguncu da işlediği sayısız cinayet ve soygunlardan ötürü bir cami cemaate bedel saydığından kendini, o da ardında cemaat olmuş. iki rekat namaz kılmışsınız. Son rekatta Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip de selama durup başınızı sağa çevirmişsiniz ki eşkıya ne görsün? Ne görmüş? Ulan hala sorarsın. Bir de bakmış ki siz buradasınız. Olduğunuz yerde namaz kılarken göz açıp kapayasıya uçup buraya gelmişsiniz. Sendeki keramete bak. Atlıların dört nala at sürüp sizden bir saat sonra gelmesi ne hikmet. İşte senin kerametin. Eşkıya başı anlatıyor bunu. Çevresine toplanmış, avanaklar da ağızlarını bir karış açmış. Allah Allah, Allah Allah diye dinliyorlar. Yalan, biz yürüyerek eşkıya başının kılavuzluk ettiği kese yoldan geldik. Canım elbet yalan, bu lafların tüm yalan olduğunu uyduran eşkıya başı da bilmekte. Dinleyen avanaklar da bilmekte, sen de bilmektesin, ben de bilmekteyim. Buranın insanları senin evin bulunduğu Künt Dağı'ndan buraya kese yoldan yarım saatte gelindiğini bilmez olur mu hiç? Bebeler bilebilir. Eşkıya başının uydurmasına karşılık benim kahyam olacak dürzü ne diyor? O da Allah Allah diyor. Biz atla geliyorduk diyor. Bir de baktım önümde bir ak bulut belirdi ki ak bulutun üstünde bir kır at belirdi. Kır atın üstünde bizim Şeyh Saidi Uryani Hazretleri belirdi. Şeyh Hazretleri atın üstünde uçmaktaydı diyor. Benim kahya böyle deyince öbürleri de evet biz de aynen böyle görüp şaştık. Hey Allah, bu Şeyh Saidi Uryani şimdi gözümüzün önünde attan inip yayan yapıldak yola düşmedi mi, bu ne keramet dedik diyorlar. Ama dedim beni Künt Dağı'ndaki kaya kovuğunda anadan doğma çıplak ve soğuktan titrer buldukları zaman bir kadın geldi. Oradakilere beni rüyasında görmüş olduğunu söyledi. Rüyamda gördüğüm mübarek zat aynen budur işte demişti. Ben bu sözlerimle kendi gözümde durumumu meşru kılmak, sağlamlaştırmak istiyordum. Çok zeki bir adam olan bey bunu anladığı için, ulan sen sakalından katır kuyruğuna bağlanıp bu dağlarda sürütülecek herifsin dedi. Ulan rezil, senin bu zavallılardan ne farkın var? Bak şimdi sen de bir yalan uydurup kendi yalanına doğruymuş gibi inanmaktasın. Niçin? Çünkü çulsuz garibin birisin ki buradan sepetlenip dehlenirsin. Aç susuz kalacağını ve darda kalınca bir rezil hırsızlıkla yine mapus damına düşeceğini iyi bilmektesin. Umarsız kaldığından kendi uydurduğun yalana ve işine gelen başkalarının yalanına inanmaktasın. Bey'e sordum. Şimdi bütün bu köylüler benim gerçekten Şeyh Saidi Uryani olmadığımı biliyorlar mı? Biliyorlar, hem de benden daha iyisini. Kendi yalanlarına inanıyorlar öyle mi? Evet öyle. Peki neden? Biz sabahtan beri maval mı söylemekteyiz? Sen neden örnek gösterdik hey budala? Ulan çaresiz kaldığından yalan uydurup kendi yalanına inanmaktasın. Sende bu akılsızlık varken ben senin mahpusta yattığına da inanmayacağım. Çünkü mahpusta yatmış adamın senin kadar akılsızı bulunamaz. Mahpus damının taşları, tuğlaları bile anlatılanları dinleye dinleye az buçuk akıllanıp insana yakın olmuştur. Söyle bakalım mahpus kişi neden çok dalga geçer? Çünkü umarı kurtuluşu yok oğlum. Duvarlar arasına gömülmüş herif mecburdur yalan uydurup kendi yalanına inanmaya. Aslında buna yalan demek bile doğru değil. Çünkü yalan bir çıkar düşünerek karşısındakini kandırmak için uydurulmuşsa yalandır. Mapustaki adam sıkıştırılmış ve kıstırılmış ve umarsız kaldığından kendisi için hayal kurar. Başlar kendini kandırmaya. Derken kendi yalanını gittikçe allar pullar. Anlata anlata kendi uydurduğuna kendi de inanmaya başlar. Bunun neresi yalan yahu? Hani insan rüyasında uçar. Neden uçar bakalım? Çünkü herif korkunç rüyasında iyicene sıkıştırılmıştır. Uçmayıp da ne bok yesin. Uçacak mecburi. Oysa gerçekte insanoğlu kuş mu ki uçsun? Bura insanların yalan söylemesi, korkulu rüyada darda kalan insanın kollarını çırpıp uçmasına benzer. Bizim bura insanları bile bile yalan söyler. Kendi yalanına kendi inanır önce. Onu dinleyenler de bilir yalan olduğunu, yine de inanır. Çünkü inanmak zorundadır. Böylesi yalana yalan denilmez. Senin şimdi bir düzenbaz olduğunu ben nasıl biliyorsam, eşkıya başımız da biliyor. Benim kahya olacak dürzü de biliyor. Seni kaya kovuğunda anadan doğma titrerken görüp, işte rüyamda gördüğüm mübarek zat budur diyen karı da biliyor. Bütün köylü de biliyor. Bile bile bu yalanlar. Çünkü köylüye bir şeyh gerekli. Ama niçin diye sordum. Niçin olacak besbelli işte. Burada yaşayan insanların doktoru yok, ebesi yok, ilacı yok, yolu yok, işi yok, parası yok. Hiçbir şeyi olmayınca hiç olmazsa şeyhimiz olsun diyorlar. Ulan kara sakalına tükürdüğümün gavatı, senin pis ayağını bastığın murdar toprağı bu köylü alıp yarasına merhem, çürük ciğerine ilaç, kısır karısına şurup yapıyorsa bir boka yaramadığını bilmediğinden mi sanıyorsun? Ulan ilaç yok, para yok. Başka ne halt etsin? Bir umut işte, boş da olsa umut. Bu adamların insan gibi yaşayacak evi, işi gücü, doktoru, ilacı olsa sakalına teneke bağlar da sıkıştığın yere kadar kovalar. Beyin konuşmalarından içime bir ağırlık çökmüştü. Peki hükümet dedim. Hükümet mi? Bak hele. Ulan hükümet ne yapsın? Hükümetimizin merhemi olsa kendi keline sürer. Ağa olmayınca, bey olmayınca, şeyh olmayınca hükümet bu insanlarla baş edebilir mi? Edemez. Şimdi sen kendi işini anladın mı? Bir bakıma şimdi sen hükümetin resmi olmayan bir adamısın ki hükümetin resmi adamı senin yanında kaç para eder? Bey de ben de iyice sarhoş olmuştuk. Gece beyin misafiri oldum. Sabah kahvaltısında bey sululuğu bırakmamıştı. Benimle hep alay ederek konuşuyordu. Ulan şıh, bak şu dolapta kitaplar var. O kitaplardan beğendiklerini seç de al, oku da kafan işlesin dedi. Kitaplıktaki kitapları karıştırınca şaşıp kaldım. Çünkü kitapların çoğu derebeyliğe, şehliğe karşı olanlardı. Yasak diye duyup bildiğim kitapları toplamıştı. Bana oradan kendine kitap seç diyerek beni sınıyor olmalıydı. Ben de adlarını çoktan unuttuğum iki kitap aldım Terek'ten. İkisi de hükümetimizi tutan, destekleyen iki yazarımızın kitabıydı. Bey, ver bakayım şunları dedi. Verdim. Aklı sıra beni hükümete karşı mıyım, değil miyim diye sınayacaktı. Seçe seçe bunları mı seçtin? Ne boka yarar ulan bunlar dedi. Kitaplıktan aldığı bir kitabı verdi. Al şu kitabı iyice oku da ona göre köylüye davran. Kitabın adı hala aklımda. İslamlık açısından şeyhlik ve ağalık. İyice oku da İslamlıkta hem kendi yerini hem benim yerimi iyice öğren dedi. Bizi kendi adamlarıyla yolcu ederken yine beni şaşırtan bir şey oldu. Avluda ata binerken bey bana bir saygı gösteriyordu ki tıpkı beni ilk gördüğü günkü gibi. Dün bütün akşam ve gece gayet sululaşıp sövüp sayan herifin bu aşırı saygılılığı beni şaşırtmıştı. Kır atımı binek taşına çekmişlerdi. O koca bey binek taşına çıkmama yardım ettikten başka kendi eliyle ayağımı üzengiye yerleştirdi. Bütün bu köpekleşmesi yetmezmiş gibi bir de tutup elimi öpünce büsbütün şaşırdım. Gizli bir şey söylermiş gibi kulağına eğilip. Akşamdan beri sövüp sayarken şimdi bu saygı gösterilir de ne demek ulan oluyor ulan beyoğlu bey diye fısıldadım. Bey içki sofrasında bana o kadar sövüp saymıştı ki ben de haysiyetimi korumak, ondan aşağı kalmamak için aşağılama olsun diye ona beyoğlu bey demeye başlamıştım. At üstünde olduğumdan bey de ayakları üstünde yükselerek benim kulağıma uzanıp bu işin raconu böyle ister. Ben saygı göstereceğim ki bu köylü insanı da seni bir adam belleyip saysınlar. Ulan ırzı kırık düzmece şey, atalarımız ne buyurmuş? Keskin zeka keramete kıç attırır buyurmuş. Göreyim seni keramete kıç attır ki ermişliğinden hiç kuşku kalmasın deyip bir daha ellerime sarılıp iki elimi öperek köylülerin duyması için yüksek sesle aman şeyhim biz günahkarları duadan eksik etme dedi. Arkamda sağımda solumda atlılarla çıktık yola. Az gidince gelişimizde olduğu gibi ben yine. Ata merhametimiz geldi, inmemiz gerek deyip attan inmeye davranırken eşkıya başı yanıma geldi yavaşça bana. Aman şeyhim dedi, gelirken dağdan iniş aşağı geldiğimizden kolay ve de çabuk geldik. Dönerken yaya çıkılmaz bu dik yokuş, anamız ağlar. 8 saat yürüsek varamayız ama sen ol, attan ineyim deme. İyi ama oğlum ben at üstünde duramam. Hiç kaygılanma, atını yedeğe aldırtırım. İşte böyle, ben bir kral yaşayışı içindeydim. Arada bir bu işin sonu neye varacak diye düşünüyor ama kendimi unutmak için hemen şarap destesine uzanıyordum. Günler işte böyle geçerken günlerden bir gün. Bedri Kaymakam, yarbay gelecek, haber saldı dediler. Bunu söyleyen bizim eşkıya başıya, Bedri Kaymakam kim diye sordum. Bilmeyişime pek şaştı ama şaştığını belli etmemeye çalışarak. Bedri Kaymakam gayet zorlu bir jandarma komutanıdır ki diye anlatmaya başladı. Bu Bedri Kaymakam'dan önce bu dağlar hep eşkıya yatağıymış. Hükümet kuvvetleri bu dağlardan eşkıyayı bir türlü söküp atamıyormuş. Her gün bir yol bağcılığı, bir baskın olurmuş. Şosadan makine, otobüs, otomobil geçemezmiş. Öylesine azmış ki eşkıyalar, jandarma ve başka kuvvetler baş edemez olmuşlar. Gazeteler asayiş kalmadı diye cayırtıyı koparmışlar. Bütün buralarda can, mal, ırz güvenliği kalmamış. Kaç jandarma müfrezesini önlerine katıp kovalamışlar. Sık sık değiştirilen jandarma komutanlarının hiçbiri eşkıya ile baş edemezmiş. Sonunda çok şükür diyordu bizim eşkıya başı. Bu Bedri kaymakam gelmiş de eşkıyanın köküne kibrit suyu dökmüş, kökünü kazıyıp kurutmuş. Bana bunları anlatan benim de bulunduğum otobüsün daha birkaç ay önce yolunu kesip adamlarıyla yolcuları soyan eşkıya idi. Peki bu Bedri kaymakam nasıl becerdi bu işi diye sordum. Bedri kaymakam hükümete söz vermiş ki 6 ay bana hiç ilişmeseniz ben kanun dairesinde bura eşkıyasının kökünü kazırım. Hükümette başka bir şey yapmak elinden gelmeyince peki 6 ay sana mühlet. Her ne yaparsan yap bizden sana ferman. Yeter ki şu eşkıyayı bitir. Aman yalnız kanunsuz bir iş yapma demiş. Bu Bedri kaymakam kanunsuz hiçbir şey yapmadan daha 6 aya da kalmadan eşkıyanın kökünü kazımış. Nasıl yaptı bu işi? Kolayını buldu şeyhim. Bizim bura insanı yokluktan, yoksulluktan dağa çıkar. İş olmayınca başka ne halt edelim? Bedri kaymakam geldiğinin ilk 2 ayı eşkıyaya hiç ilişmedi. İlişmeyince buraların dağı taşı vıcır vıcır eşkıya doldu. Öyle ki bir kaya kovuğunu 3 eşkıya çetesi paylaşamıyor. Senin benim diye vuruşuyorlar. Dağları karınca gibi eşkıya sardı. Yeni eşkıyanın sayısı eşkıya olmayanların sayısını aşınca bu eşkıya çeteleri ne yapsınlar? Birbirlerini soymak zorunda kaldılar. Bedri kaymakam hiç ilişmedi. Hiçbir jandarmasını da üstlerine gönderip kimsenin burnunu kanatmadı. Bundan ötürü eşkıya milleti kendinden gayetle memnun kaldığından Allah seni başımızdan eksik etmeye diye dua etmeye başladılar. Eşkıya çeteleri birbirini soyarken vuruşmaya kırılmaya başladı. Bu vuruşmalarda ölen ölür, kalanları da adam öldürme suçundan Bedri kaymakam yine kendilerine yakalatır. Mahkeme yoluyla hapse attırırmış. İşte böyle böyle eşkıyaların sayısı azalmış. Bir gün Bedri kaymakam bu bizim eşkıya başını çağırtmış. Korkudan gidemiyormuş, yakalar da hapse attırır diye. Çünkü o zamana kadar çok canlar yakmış bir adam. O zaman bey bu bizim eşkıya başına. Halt etme ulan git, Bedri kaymakam yiğit bir adamdır. Kapısına amana geleni bastırmaz deyince gitmek zorunda kalmış. Komutanlıktan içeri girip Bedri kaymakamın ayaklarına kapanarak, aman komutanım ben ettim sen etme demiş, sen bana kasabada belediyeden çöpçülük filan gibi aylıklı bir hükümet işi bul, ben eşkıyalıktan cayar düze inerim, yeter ki karnımızı doyuracak sizinki gibi aylıklı bir işimiz olsun. Bedri kaymakam, aferin ulan itoğlu it demiş, sen umduğundan da yiğit çıktın. Sen eşkıyalıktan vazgeçmeyeceğin gibi eşkıyalığı sürdüreceksin. Seni bu dağların kralı tayin ettim. Bundan böyle benden görev alacaksın. İlk görevi de vermiş. Dağlarda daha 2 eşkıya çetesi kalmış. Onları pusuya düşürecek. Çünkü başka türlü kral olamıyor. Dağların kralı olması için kendinden başka eşkıya kalmayacak. Krallık, eşkıyalık birbirine tıpkı benzermiş. Bir ülkede 2 kral, bir dağda 2 eşkıya olamazmış. Bizim eşkıya başı. Can baş üstüne komutan deyip çıkarken Bedri kaymakam, dur hele deyince eşkıya başı, az kaldı ki korkudan altımı pisliğe yazdım diye korkusunu anlatıyordu. Bedri kaymakam demiş ki, sen şimdi hemen Künt dağlarına var, oradaki mağaraya gir, seninle konuşmak için İstanbul'dan bir gazeteci geldi. Çünkü bütün memlekette şimdi senin ünün dolanıyor. Bütün gazeteler senden söz ediyor. Gazeteci senin resimlerini çekip gazetesinde basacak. Gazetecinin yanına 2 jandarma katıp senin yanına yollayacağım. Ama biz senin yerini bilmemiş olacağız. Sen gazeteciyle bizden gizli konuşmuş olacaksın. Gazeteci sana niçin dağa çıktığını, neden eşkıya olduğunu soracak. Ulan sakın açlıktan, yokluktan eşkıya oldum deme. Belediyeden aylıklı bir çöpçülük bulaydım, dağa çıkmazdım dersen, seni itler gibi sürüterek buraya getirtir, kemiklerini kırarım. Diyeceksin ki gazeteciye, ben namus uğruna bu yola düştüm diyeceksin. Ben vatanı vazifemi ifa ederken bir zalim bey karıma göz koyduğundan, ben de namusumu korumak için diyeceksin, anladın mı? Sonra diyeceksin ki ben hiç cana kıymadım. Ben zenginlerden alırım, yoksullara veririm. Yoksul kızların çeyizini düzer, düğünlerini yaparım diyeceksin. Böyle demezsen gözünü patlatırım. Bizim eşkıya başı baş üstüne deyip savuşmuş. Künt dağındaki mağarasına kapanmış. Az sonra da İstanbul gazetecisi gelip bununla konuşmuş, resimlerini çekmiş. Eşkıya başı öyle bir anlatmış ki dinlerken gazetecinin gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülmüş. Yahu sen okur yazar adamlar gibi ne güzel yalanlar düzüyorsun, beni de ağlattın. Ben bu senin dediklerini daha da allar pullar gazeteye yazarım. Kimde can kalır ağlamaktan? Okurların ağlaya ağlaya gözleri şişecek demiş. Bizim eşkıya başı, Allah'a şükür dedi, buralarda bizden başka eşkıya kalmadı. Evelallah sonra Bedri kaymakamın sayesinde eşkıyanın kökünü kuruttuk. Ya sen dedim, ben hükümetin emrindeyim dedi. Anladığıma göre çok akıllı, çok kurnaz olan Bedri kaymakam buraların nasıl olsa eşkıyasız kalamayacağını bildiğinden emrinde bir eşkıya çetesi tutarak hem başka eşkıyaların türemesini önlüyor hem de buraların eşkıya ihtiyacını sağlamış oluyor. Nasıl olsa eşkıya türeyecek, hiç olmazsa tek olsun ve jandarmanın buyruğunda bulunsun. İstese bunu da ortadan kaldırır ama o zaman bilmediği yerlerde başka başka eşkıyalar türeyecek. Bu konuşmamız sırasında ocaktan ermiş olan şeyhin de neden sepetlenmiş olduğunu öğrendim. Bedri kaymakam son derece de cumhuriyetçi ve inkılapçıymış. Eski şeyh bir eşkıya çetesini korumuş saklamış bunun üzerine. Vay sen bana karşı nasıl eşkıya çetesini korursun? Bizim kendi eşkıyamız varken diye kızan Bedri kaymakam cumhuriyetçiliğe ve inkılapçılığa karşı olduğundan eski şeyhi buradan sürdürmüş. Şeyh giderken de Bedri kaymakam, biz istediğimiz gibi bir eşkıyayı nasıl bulduksa istediğimize uygun bir şeyhi de buluruz. Halkımızı hiçbir zaman şeyhsiz bırakmayız demiş. Bey de tıpkı böyle söylemişti bana. Hiçbir sürü başıboş olmaz. Her davar sürüsünün bir sahibi vardır. Bir çobanı vardır, bir de çoban köpeği vardır. Çoban köpeğiyle çoban birkaç tane olabilir ama sürünün sahibi bir tanedir. Halk da sürüye benzer. Başında sahibi olarak bir bey ya da ağa bulunacak. Ondan sonra işte senin gibi şeyhi olacak. Bir de kendini koruyacak eşkıyası ve adamları olacak. Bizim eşkıya başı diyordu ki, bu bizim Bedri kaymakam gayetli sert bir heriftir. Kızdımı bayıltıncaya kadar dövermiş. İşte ziyaretimize gelecek olan Bedri kaymakam böyle bir adamdı. Çok cumhuriyetçi ve inkılapçı olduğunu öğrendiğim için büyük bir korkuya kapılmıştım. Şimdi bu Bedri kaymakam benim sabıkalı olduğumu da anlarsa ben yandım. Beni bir sopaya çeker ki benim dayağı hiç yüzüm yoktur. Acaba bu Bedri kaymakam benim kimliğimi öğrendi de beni yakalamaya mı geliyor?